Ayrım 7.
Sayfa 96. RJ Judy'u ellerine sarılarak karşıladı ve haykırdı. Adamım, merhaba RJ, işler nasıl? İyi, hatta çok iyi. Hey, şunu dinlesene diye ekledi RJ. Kendim için bir Mercedes almayı düşünüyorum. Gerçi kullanılmış ama yeni görünümlü. Özellikle şimdi şehrin sizin oturduğunuz bölgesine de uzanmayı düşündüğüme göre ayaklarımı yerden kesecek bir araca çok ihtiyacım olacak. Öyle mi? Çok iyi dedi Jude. O zaman bize yemeğe de uğrarsın değil mi? RJ kahkahalara boğuldu. Elbette, kahretsin. Annemle benim hiç kuşkusuz konuşacak bir sürü şeyimiz vardır. Hayır adamım. Niyetim sizin şu ünlü okulunuza direkt bir bağlantı sağlamak. Oradaki çocukların ne yapacaklarını bilemedikleri kadar paraları var. Ama imanla dolgu maddesinden başka bir şey kalmayacak kadar karıştırılmış pislik arasındaki ayrımın bile farkında değiller. Bizim patrona orada gözü kapalı güvenilecek bir para kaynağı olduğundan söz ettim. Oraya girdiğim takdirde çocuklar da imala sınıflarının lanet olası konforu içinde kavuşmuş olacaklar. Bu çılgın bir iş olacak. Ne dersin, katılmak istemediğinden emin misin? Teşekkürler ama bu olanaksız, biliyorsun ya. Sorun ne? Polisler peşini bırakmadılar mı? Üzgünüm ama yapamam adamım. Korkak kedi, dedi RJ yarım ağızla şakayla. O anda Nick de yanlarına geldi. Merhaba RJ. RJ selamı başıyla yanıtladı. Tamam mı diye soran Jude gitmek üzere arkasına döndüğü anda RJ kolundan tutarak çekiştirdi. Peki ya bu çaylak? Bu işi idare edebilir mi? Pazarlama yapabilir mi? Ne varsa pazarlayabilirim diye atıldı Nick hemen. Bunda kuşkun var diyen RJ Jude'a döndü. Sen ne dersin Jude? Sanırım yapabilir. Evet, sanırım başarır bunu. Bu konuyu bizim patronla görüşmeliyim dedi RJ. Sonra seninle yeniden görüşürüz. Jude ve Nick arabalarına döndüler. Bu arada gelirken orada olmayan eski bir kamyonetin yanından geçtiler. Jude bakışlarını kaçırdı. Arabanın ön kısmında oturan iki adamın gizli polis olduklarını anlamıştı. Ve onların da onun onları tanıdığı gibi kendisini tanıdıklarını çok iyi biliyordu. 12. Jude korundu. Boks eldivenlerini yüzüne kapadı. Rakibi etrafında dans etti. Parmaklarının ucunda sekti. Bir deli gibi zikzaklar yapıyor. Sağa sola kaçışıyordu. Jude yalnızca beklemesi ve arada sırada rakibini harekete geçirecek bir yumruk indirmesi gerektiğini biliyordu. Çok kısa bir süre sonra rakibi yorulacak ve nakavt etmek işten bile olmayacaktı. Ne var ki Jude beklemek istemiyordu. Bu antrenörü çileden çıkarıyordu. Eğer biraz kafasını çalıştırabilirse büyük bir boksör olabileceğini söylüyordu Jude'a. Onlara göre doğuştan yeteneği vardı boksa. İstediği takdirde boksör olarak önemli bir kariyeri olabileceğini söylüyorlardı ona. Jude bunları duymaktan mutlu oluyor ama önerilerini dinlemiyordu. Bekleyeceği yerde rakibini kışkırttı. Bunun için çılgıncasına el kol hareketleri yaptı. Rakibinin yanına iyice yaklaşmasını istiyordu. Rakibinin isabetli bir yumruk atmasını istiyordu. Ama hedefine ulaşan yine Jude'un yumrukları oldu. İnsanın ayaklarının altında tabanın kaymaya başlayıp minderin üzerine doğru gelmesinin yarattığı duyguyu çok iyi biliyordu. Çocuk taş gibi yere yığıldı. Omuz ve kolları ringin kenarlarına çarptı. Jude eve döndüğünde ev sessiz ve karanlıktı. Girişteki holün ışığını yakarak seslendi. Ben geldim. Nedendir bilinmez ama bunu eve her girdiğinde yapıyordu. Aslında kimsenin olmadığını da çok iyi biliyordu. Çantasını merdivenlere bırakıp mutfağa girdi ve doğruca buzdolabına gitti. Her zamanki gibi orada iki alüminyum kağıda sarılı tabak hazır bekliyordu. Dolores gün içinde bunları hazırlıyor ve buzdolabına koyuyordu. Biri Jude, biri Anna içindi bu tabaklar. Jude tabağı alıp alüminyum folyoyu açtı. Şansına Dolores'in yaptığı yemekler içinde yiyemediği tek şeydi hazırlanan. Ciğer. Aslında ona ciğerden hoşlanmadığını söylemeliydi. O zaman büyük olasılıkla yapmazdı ama onu kırmayı da göze alamıyordu. Böylece yemeği tabaktan doğruca çöp kovasına boşalttı. Dondurucudan bir paket donmuş pizza aldı ve fırına koydu. Metalik pırıltılı kartonun üstündeki son lokmasını yediği sırada Anna'nın anahtarının evin kapısında döndüğünü duydu. O gün gelen bir yığın mektubu kapının hemen yanındaki masanın üstüne koymaya çalışmış olmalıydı ki hemen kapının açılmasının ardından bir patırtı ve Anna'nın kahretsin diyen sesi duyuldu. Bu birkaç haftada bir oluyordu. Postadan gelenler yüksek bir yığın oluşturana dek üst üste yığılıyor ve devriliyordu. Ancak bundan sonra Ena bunları zorlukla toparlıyor ve göz gezdirmeye çalışıyordu. Ena bir an sonra bir kolunun altında evrak çantası, omzunda bir başka çanta, ellerinde ise düzensiz bir şekilde toparlanmış mektuplarla mutfak kapısında göründü. Mektupları düzensiz bir halde masaya bıraktı. Evrak çantasını ve diğer çantayı yere fırlattı ve bir sandalyeye yığıldı. Jude bar tezgahının başında oturduğu yüksek tabureden onu izliyordu. Ena ona doğru baktığında pizza kalıntılarını gördü. Bir şey söylemene gerek yok dedi. Dolores ciğer yapmış değil mi? Şaka yapması o gün keyfinin yerinde olduğunu gösteriyordu. Jude başıyla onayladı. Dondurucuda bir tane daha var mı? Eliyle boş pizza kutusunu işaret etti. Sanmıyorum. Neyse zaten aç değilim. Ayağa kalkıp büfeye gitti. Bir şarap kadehi alarak buzdolabını açtı. Bir şişe beyaz şarap çıkarıp açtı. Kadehi neredeyse ağzına kadar doldurdu. Sonra da elinde kadeh ve şarap şişesiyle yeniden mutfak masasına döndü. Postayı açmaya başladı. Gelenlerin çoğu açmasıyla birlikte yere attığı reklam broşürleriydi. Neyse günü nasıl geçti diye sordu Cuda. İyi. Bu hafta sınavın var mıydı? 3 tane. Nasıldı? Jude başını salladı ve Ena'nın o anda keyfi kaçtı. Ah Jude. Annesinin adını bu şekilde söylemesine dayanamıyordu. Omuzları büzüldü. Bu boksta isabetli bir yumruk yemeden önceki an gibi bir şeydi. Son pizza lokmasını yere bıraktı. Artık yemek istemiyordu. İştahı kaçmıştı. Şu anda yaşadıkları tartışma yeni değildi. Her zaman hep aynı şey oluyordu. Bugün jimnastik salonuna gittin mi diye sordu Ena. Ena bunu zaten bildiğine göre yanıt vermesi için hiçbir neden yoktu. Eğer bütün zamanını orada geçirir ve eline kitap almazsan, sınavlarda başarılı olmayı nasıl düşünebilirsin ki? İnsan erişmek istediği şey için çalışmayı bilmeli. Eğer biraz çaba göstersen, eğer kendini toparlayıp çalışmazsan boksu iptal etmek zorunda kalacağım. Jude bakışlarını ısırılmış, artık soğumaya yüz tutmuş pizza dilimine dikmişti. Ena onu dilediği kadar tehdit edebilirdi. Denileni yapmayacaktı. Çok ciddiyim. Yakında ergen olacaksın. Artık böyle boş işlerle ilgilenmeye son vermelisin. Jude tartışmalarda geçen bu konuşmaları artık ezberlemişti. Son zamanlarda o kendine düşen rolü oynamayı bırakmıştı ama Ena hala büyük bir coşkuyla kendi rolünü sürdürüyordu. Bu şaşılacak şeydi. Jude içinden onu mutlu son umuduyla aynı trajediyi tekrar tekrar okuyormuş gibi görüyordu. Umudum kırıldı. Senden beklentim farklıydı. Hiç değilse. Merhaba, kimse var mı? Antreden Harry'nin sesi geliyordu. Ena cümlesini yarıda kesti. Sıkıntılı görünüyordu. Sonra birden açıkladı. Aslında sana söylemeliydim. Harry'i buraya davet ettim. Ve o anda Harry bir elinde bir şampanya şişesi, diğerinde şapkasıyla mutfağa girdi. Daha paltosunu bile çıkarmamıştı. Tebrikler diyen Harry şampanya şişesini uzatırken Ena'nın yanağını şapırtıyla öptü. Şampanyayı açayım mı yoksa bunu sen mi yaparsın? Daha şimdi bir şişe şarap açtım diye itiraz etti Ena. Bu aşamada şampanya daha uygun. Harry şarap şişesine uzanarak mantarını yeniden içine bastırdı ve şampanya ile uğraşmaya başladı. Evet, senin bu konudaki fikrin ne? Hangi konuda? Bu iyi haber hakkında tabii. Jude Ena'ya baktı. Ona bundan bahsetmeye fırsatım olmadı diye açıkladı Ena. Öyleyse ne bekliyorsun? Harry karşısındakini de coşturacak bir heyecan içindeydi. Ona bu büyük yeniliği anlatsana. Reznik'e karşı olan kamu davasını kazandık dedi Ena. Bu şehirde son 10 yılda görülen en büyük davaydı. Martin Reznik bir banka soygunu sırasında bir polis memurunu tam kalbinden vurarak öldüren bir uyuşturucu bağımlısıydı. 3 aylık bir çocuğu ve karısı olan polis memuru olay yerinde ölmüştü. Ena savcı olarak bu kamu davasını tek başına yürütmekle büyük riske girmişti. Bu davada asıl zor olan yalnızca jürinin suçlu kararı vermesinin yeterli olmamasıydı. Ölüm cezası dışındaki her karar onun başarısızlığı olarak nitelendirilecekti. Bu arada Connecticut bölgesinde son ölüm cezası 1976'da gerçekleşmişti. Yani yaklaşık bundan 30 yıl kadar önce. Son 3 ay boyunca Ena her zamandan çok daha fazla çalışmıştı. Akşam 22'de eve dönebildiği akşamlar erken gelmiş sayılıyordu. Genellikle gece geç saatlere kadar dışarıda oluyordu. Aslında Jude'un olağan dışı bir şeyler olduğunu fark etmiş olması gerekirdi. O akşam ise saat daha 20 bile değildi. Cezası belirlendi mi diye sordu Jude. Evet, ölüm cezası aldık dedi Anna. Üstelik de jüride tam 7 kadın olmasına rağmen diye atıldı Harry. Tüm haberlerde bu var, gördün değil mi? Büroda biraz göz atma fırsatımız oldu. Biri ölüme mahkum edildiği için mi şampanya içeceğiz? Hayır, şampanyanın nedeni bu değil dedi Harry. Konu, hayır, bunu ona sen söylemelisin Anna. İyi o zaman, bak bu uzun bir zamandır planladığım bir şeydi. Eğer bu davayı kazanırsam bu düşüncemi uygulamaya karar vermiştim. Kısa bir ara vererek gülümsedi. Belediye başkanı olmayı denemek istiyorum. İlk seçimlerde Westhartford belediye başkanlığı için adaylığımı koyacağım. Bu muhteşem bir şey değil mi diyen Harry şampanya şişesinin ağzındaki folyoyu çıkardı. Jude baka kalmıştı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Bu muhteşem bir şey, çok heyecan verici diye ekledi Harry. Evet, sence hala şampanya patlatmaya değmez mi? Harry kendini şampanyanın ağzını açmaya vermişti. Şişeyi salladı ve baş kısmını birden bir plop sesiyle açılana kadar itti. Anna, eğer sen kadehleri doldurmayı üstlenirsen ben kadehleri getireyim. Bence bu çok özel bir an. Jude da bizimle kadeh kaldırmalı. Bar tezgahının üstüne 3 kadeh bıraktı. Gerçekten Jude kaç yaşındaydı? 15. Jude sert bir hareketle başını kaldırdı. Birkaç ay önce 16 olmuştu. Harry'nin bakışlarından kırılan potu hemen fark ettiği görülüyordu. Ama Anna ne yaptığını anlayamamıştı bile. Jude birden ayağa kalkarak mutfaktan çıktı. Bu arada arkasından Anna'nın sesini duyuyordu. Ne oldu, ne dedim ki? Anna onu antrenman yapmak üzere bodruma astıkları kum torbasını yumruklarken buldu. Anna'nın elinde 2 şampanya kadehi vardı. Merdivenin en alt basamağına oturdu. Kadehlerden birini yanına basamağa bıraktı. Diğerini ise yudumlarken Jude'un apar küt çalışmalarını, hız gerektiği zaman tempoyu yakalayıp hedefe tam isabet edecek yumruğu sallayabilmek için yaptığı kas çalışmalarını izledi. Şampanyanı unuttum dedi. Jude tepki vermedi. Tüm dikkatini önündeki kum torbasına yöneltmişti. Jude, elbette ki senin 16 olduğunu biliyorum. Jude kum torbasına bir yumruk indirdi. Senin 16 olduğunu elbette ki biliyorum diye tekrarladı Anna. Yalnızca bir an için unuttum işte. Aman tanrım, inan bana. Her defasında kendi doğum günüm yaklaştığında ben kendi yaşımı bile şaşırırım. Jude kum torbasına daha da şiddetli vurdu. Şampanyanı içmeyecek misin? Jude göz ucuyla onun kıpırdamadan merdivenin basamağında oturduğunu görüyor ancak yüz ifadesini anlamlandıramıyordu. Bunu yapamam Jude. Geçmişte olanları telafi etmem olanaksız. Sürekli olarak bunu denemeye çalışmanın hiçbir anlamı yok. Bu Jude'un duraklamasına neden oldu. Sürekli denemek mi diye sordu. Ne zaman bunu yapmayı denedin ki? Neyse, bu hoş değil. Belki öyle ama gerçek bu. Eğer kendini bir an için benim yerime koyacak olsan, bu son yılın benim için ne kadar zor olduğunu anlayacaksın. İnan, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım hep. Bunu düşünmeli ve bana karşı biraz daha anlayışlı olmayı denemelisin. Senin aldığın notlara karşı olduğun gibi değil mi? Dedi Jude. Anlayışlı olmak mı? Destek olmak mı? Ona geçen yılın nasıl olup da kendisi için olduğundan daha zor geçtiğini, düşünebildiğini ve acaba kendisinin hiç kendini onun yerine koymayı düşünüp düşünmediğini sormak isterdi. Ama buna bile değmeyeceğini düşündü. Neyse, eğer senden beklentilerin biraz fazlaysa bu senin henüz çok genç olmandan kaynaklanıyor. Bu tamamen saçma dedi Jude. Sandım ki ya da umut ettim diyelim, benim adıma sevineceksin. Jude'dan bir tepki beklentisi içindeydi. Onun bu ihtiyacına karşılık verme isteğiyle yanıp tutuşmasına rağmen Jude kendini frenlemeyi başardı. Bunun yerine yalnızca mırıldandı. Bunu bana sormalıydın. Anna şaşırmıştı. Sana sormak mı? Bu karara Harry'e bu konuda ne düşündüğünü sormadan varmadın değil mi? Bu tamamen farklı bir şey dedi Anna. Harry'den mesleki anlamda görüş aldım. Şu andaki başkana karşı adaylığımı koyuyorum ve onu devirmek oldukça güç olacak. Jude'a bakıp iç çekti. Tamam Jude. Westhartford belediye başkanlığı için adaylığımı koyman fikrine ne dersin? Bence bu saçmalık dedi Jude öfkeyle. Anna kollarını indirdi. Çok zor günlerimiz olacak. O günlerde bana destek olacağını ummuştum ama ziyanı yok. Alt basamakta ayağa kalktı. Neden? Jude'un sorusu onu gitmekten alıkoydu. Bana hiç değilse nedenini söyle. Anna yeniden basamağa oturdu. Niçin belediye başkanlığına aday olduğumu mu? Anna bu soruyu o denli ciddiyetle tekrarlamıştı ki gerçekten bu konu üzerinde düşündüğü anlaşılıyordu. Bu yanıtta hem gerçekler hem de kişisel bir itiraf gizliydi. Korktuğun bir şey mi var diye sordu. Yani geceleri uykunun kaçmasına neden olan bir şey. Evet diye itiraf etti Jude. Peki bu ne? Jude tereddüt ediyordu. Onun için sürekli olarak bir hayal kırıklığı olarak kalmaktan korktuğunu söyleyemezdi. Bunun yerine gerçeğe en yakın gerekçeyi söyledi. Hiçbir zaman büyük bir başarı sağlayamamaktan. O zaman bunun için bu kadar çok istediğimi anlamalısın. Akşamları uykumu kaçıranın ne olduğunu bilmek ister misin? Bunun için gerekli olan niteliklere sahip olamamaktan endişeleniyorum. Belediye başkanı olmayı inan şimdiye dek istediğim her şeyden fazla istiyorum. Eğer bunu başarabilirsem bu her şey için bir telafi. Yaşamımda iyi ve doğru olmayan her şeyin telafisi olacak. O zaman bütün bunların bir nedeni olduğunu düşünebileceğim. Şimdi bu davayı kazandığıma göre bunu başarabilme şansım her zamandan biraz fazla. Bu dışarıdan gelen bir aday için gerçekleşmesi güç, ufak bir şans ama yine de bir şans ve ben de bunu denemek istiyorum. Bu ya şimdi olur ya da hiç olmaz. Ama bunun asla olmayacağının aklıma gelmesi bile benim için dayanılmaz bir düşünce. Artık buraya kadar geldim. Bu sonuca ulaşmak için çok çalıştım. Bana bir kez daha sor dedi Jude. Nasıl? Bana bu konuda ne düşündüğünü yeniden sor diye yineledi Jude. Anna gülümsemeye başladı. Jude, belediye başkanlığına aday olmam konusunda ne düşünürsün? Bence bunu çantada keklik olarak görebilirsin. Karşılıklı gülümsediler. Anna şampanya kadehini kaldırarak Jude'a doğru uzattı. Bunun şerefine içelim. 13. Anna belediye başkanlığına aday olmayı düşündüğünü açıkladığı zaman bu Jude'a annesinin yanına ilk geldiği ve basın izdihamının olduğu günleri anımsattı. Aslında bunun üzerinden çok uzun zaman geçmiş gibi hissediyordu. Ama yalnızca bir yıldan biraz daha fazla bir zamandı bu. Tüm bir yaşam sayılabilecek bir yıl. Jude bu olayın Anna'yı kendisinden daha da uzaklaştıracağının bilincindeydi. Ama Anna bunu çok istiyordu ve Jude bundan dolayı elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıydı. Belki ona yardımcı olamayacaktı ama hiç değilse bu yolda önüne engeller çıkarmamak için çaba harcayacaktı. Kafasında Nicky bundan böyle asla uyuşturucu alması için sosyal ünitelere götürmemeyi kararlaştırdı. Bu kez ona kesinlikle karşı duracak ve hayır diyecekti. Nick'in ondan bunu istemesini bekliyordu ama bunu yapmasına gerek kalmadığı çok kısa bir sürede ortaya çıktı. RJ planlarını hayata geçirmiş ve Benton'un kutsal koridorlarına kadar uzanan bir ulaşım ağı kurmuştu ve Nick de aracı olmayı kabul etmişti. Aslında Nick bir anlamda hep aracılık görevini üstlenmişti. Jude onu yanında her götürdüğünde o herkes için bir miktar alırdı. Ama Nick akıllıydı. Hem bir defada çok fazla satın almak istemez hem de Jude'un eski mahallesinde de çok sık görülmek istemezdi. Bu açıdan kabul edilen talepler çok sınırlıydı. Ama şimdi Nick ve çetesi istediği kadar uyuşturucuya kolaylıkla ulaşabiliyordu. Dolayısıyla da eskiden hafta sonları ve zaman zaman da okulda uyuşturucu alırken, şimdi öğlen yemeğinden sonra, spordan sonra ve hatta ders aralarında bile tuvalette esrar çekmeye başlamışlardı. Sürekli kafaları dumanlı dolaşıyorlardı. Jude bunları görüyor, belirtileri anlıyor ve uzak durmak nedeni olarak kullanıyordu. Yeniden yalnız kalabilmiş olmak onun için büyük mutluluktu. Bu da evde olup bitenle başa çıkabilmesini kolaylaştırıyordu. Anna'nın açıklamalarından sonra ortalık birbirine girmiş, muhabirler eski öyküleri kurcalamaya başlamışlardı. Duruşmalar, kaçırılma olayı, Jude'un yeniden eve dönüşü. Tek fark bunların geri planda söz edilen konular olmasıydı. Asıl öne çıkan haberler ise Anna'nın işiyle ilgili olanlardı. Dışarıda çimenler üzerinde kamp kurmak yerine muhabirler onun bürosunun çevresine ve adliyeye yerleşmiş, onun yanında çalışanlarla, iş arkadaşlarıyla, rakipleriyle, düşmanlarıyla, onun hakkında bir fikri olan herkesle konuşuyorlardı. Jude dışında herkesle. Medyanın ilgisinden çekiniyordu ama olmaması da onu rahatlatmıyordu. Kendini tuhaf bir şekilde yalnız, terk edilmiş hissediyordu. Babasından ya da kendinden söz edilip edilmediğini görmek için her makaleye kısaca da olsa göz gezdiriyordu. ama ondan bahseden yazılar giderek azaldı. Tartışmaların hedefinde hep yarışı kimin kazanacağı vardı. Belediye başkanı Dibiri yaşlı, saçları ağarmış eski bir askerdi. Mafya patronu havasında konuşuyor, makamına büyük çabalarla, elleriyle tırnaklarıyla dövüşerek geldiğini belirtiyordu. Kazanmak için çabalıyordu ve kazanmak için her yola başvurmaktan çekinmiyordu. Hatta gerekirse en kirli silahlara bile başvuracağı açıktı. Zaten son iki seçimde politik bir çamur atma savaşına dönüşmüştü. Gerçek tutarlı haberlere çok zor ulaşılabiliyor. Bu yüzden gazeteler manşetlerini genellikle seçimlere ilişkin spekülasyonlarla dolduruyorlardı. Ene ile belediye başkanı arasında Hartford Chronicle'ın düzenlediği birkaç tartışmada konu genellikle vergiler ve eğitim üzerinde yoğunlaşmıştı. İki ay boyunca her iki aday da politik anlamda çekişmeli olmayan rahat, güvenli konuların üzerinde durmayı yeğlediler. Bir makalede Ena'nın son derece dürüst olduğundan ve belediye başkanının ekibine de aynı şekilde davranmasının önerildiğinden söz edilmekteydi. Eğer Ena doğruluğunu ve tarafsızlığını her konuda ortaya koyabilirse, bunun ona başsavcı olarak çoğunluğu getireceğine kesin gözüyle bakılabiliyordu. Gazeteler bir sonraki yıldaki seçimlerin sakin geçeceğini tahmin ediyorlardı. Ama tüm öngörüler gibi bu da yanlıştı. İki ay sonra, Paskalya'dan hemen sonra, öğlen yemeği dönüşünde Jude, köşeyi döndüğünde kalabalık bir öğrenci grubunun okulun giriş antresinde panik içinde sağa sola koşuştuklarını gördü. Öğretmenler onları sınıflarına sokmaya çalışıyor ama daha öğretmen arkasına döner dönmez çocuklar sokuldukları sınıflardan dışarı kaçıyorlardı. Öğlen tatili bitmek üzereydi ve her dakika kafeteryadan sınıflarına dönen ve buradan geçen öğrencilerin sayısı artıyordu. Bu karmaşanın nedenini merak eden Jude, kalabalığın arasından bir yol bulup öne geçtiğinde koridorun bir kısmına sınıftan çıkarılan sıralarla bariyerler kurulmuş olduğunu gördü. Tam arkasında da bir polis memuru duruyordu. Doğruca sınıflarınıza diyen polis memurunun bu sözlerinin görülür bir etkisi olmuyordu. Masaların arkasında duran öğrenciler yerlerinden bile kıpırdamıyorlardı. Jude biraz daha yaklaştı. Koridorun arka tarafında bir başka polis sarı uyarı bandıyla erkekler tuvaletine girişi yasaklıyordu. Koridorda öğrenci gruplarıyla uğraşan başka polisler de vardı. Jude bunların arasında Nick'in yakın arkadaşı olan Toby'yi gördü. Toby ellerini yüzüne kapamıştı ama omuzlarının titremesinden açıkça ağladığı görülüyordu.